Zeynep ağlamasın. Sabri Çakır. Sağlığım bozulunca beni 55 yaşında öğretmenlikten emekliye ayırdılar. Böylece Almanya'dan dönerek Denizli'deki evimize yerleştik. Artık hayatımızın geri kalan yıllarını kendi yurdumuzda, kendi şehrimizde, kent merkezinin bir hayli uzağındaki bu sakin mahallede, kendi kültürümüzün, kendi dinimizin içinde geçirmeye karar verdik. Tek aynelik, iki katlı küçük evimizin minik bahçesindeki zeytin, ceviz, armut, kayısı ve erik ağaçları büyümüş, meyveye durmuşlardı. 20 yıldan beri yaz tatillerinde yazlık gibi kullandığımız bu sevimli konutu oldukça eskimiş bulduğumuz için onarıma giriştik. Almanya'da kalan bir kızımız, bir oğlumuz, onların eşleri ve 3 torunumuzla telefonda görüşerek özlem gideriyorduk. Aralık ayının 3. cumartesiydi. Öğleyin torunlarımızla görüşmeye başladık. Ömer ve Zerrin'le tatlı tatlı konuştuk. Telefonu Zeynep alınca yine o tanıdık soruyu yöneltti. Ne zaman geleceksiniz? Biz de her görüşmede verdiğimiz yanıtı yineledik. Yakında geleceğiz. Bu yanıta isyan eden Zeynep telefonu babasına verip "Sizinle konuşmuyorum. Sürekli geleceğiz diyorsunuz fakat hiç gelmiyorsunuz. Size küstüm." diyerek oturduğu yerde ağlamaya başladı. Görüntülü telefondan her davranışını film izler gibi izliyorduk. Aslında haklıydı. Onarım tahmin ettiğimizden daha uzun sürdüğü için torunlarımızın yanına gitmekte gecikmiştik. Eşim de duygulanıp ağladı. "Hemen şimdi seyahat bürosuna gidiyor ve uçak bileti alıyorsun. Haydi acele et. Baksana, gözlerinden inci gibi yaş döktü. Bir an önce hazırlanıp gidelim. Zeynep ağlamasın," dedi. Seyahat bürosuna gidip biletleri aldım. 2 gün sonra İzmir'den Düsseldorf'a uçtuk. Saatler geçti, yollar, yolculuklar bitti. Almanya'daki şehrimizdeydik. Yaklaşık 3 ay önce ortaya çıkan iştahsızlığım, oğlumun evindeki akşam yemeğinde de sürdü. Kendimi zorlayarak birkaç lokma yedikten sonra sofradan çekildim. Eşim, "Çocuklar, babanıza kavgayla yemek yediriyorum. Karnı şişti, baksanıza çok zayıfladı. Valizleri taşımaya bile mecali yok. Yolda yürürken yıkılıverecek diye korkuyorum," dedi. Ben de karnımdaki şişkinliğin gaz olabileceğini, zaten uzun süredir kabızlık çektiğimi anlattım. Bu sözleri duyan hemşire gelinimiz durur mu? "Baba, hemen kalk, hastaneye gidiyoruz," dedi. "Gündüzler torbaya mı girdi kızım, yarın gideriz," diye itiraz ettiysem de sözlerim havada asılı kaldı. Gelinimiz ayakkabılarını giymiş, arabasının anahtarını eline almıştı bile. Doğruca çalıştığı hastaneye götürdü beni. Tanıştıkları için gülerek selamlaştığı nöbetçi doktordan ultrasonla karnıma bakmasını rica etti. Bayan doktor elindeki aygıtı karnımın üstünde gezdirirken ekrana dikkatlice bakarak karın boşluğumda yalnızca su gördüğünü ve bu suyun birkaç litre olabileceğini söyledi. Teşekkür ederek ayrıldık. Birkaç gün sonra yeni yılı kutladık. Hiçbir şeye aldırmadan çocuklarımın ve torunlarımın mutluluklarını paylaştım. Başta Zeynep olmak üzere artık hiç kimse ağlamıyordu. Yeni yılın ilk haftasında ev doktorumdan aldığım sevk kağıdımla gelerek yatışımı yaptırdım. Hemen tahlillere başlandı. 2 haftayı hastanede geçirdim. Tahlillerin sonunda şeker hastası olduğumu ve karaciğerimde kronik hepatit B bulunduğunu ortaya çıkardılar. MR çektiler. Karın boşluğumun suyla kaplı olduğu artık netleşmişti. Doktorum, "Su toplandığına göre ilk akla gelen siroz," dedi. Ben de "Ne çıkarsa bahtıma," dedim her zamanki gibi güler yüzle. Doktorum şaşırmıştı. "Gerçekten korkmuyor musunuz?" diye sordu. Ona yine güler yüzle "Gerçekten korkmuyorum. Yaşım 60. 32 yıl öğretmen olarak çalıştım ve hiçbir öğrencime haksızlık yapmamak için çırpındım. 2 çocuğumu okuttum, evlendirdim. İçim rahat. Zaten ölüm diye bir gerçeğin varlığını çoktan biliyorum," dedim. Bir kez daha şaşırdı doktorum. "Lütfen böyle soğukkanlı olmaya devam edin," dedi. Sıra cerraha gelmişti. Ameliyathaneye alındım. 2 küçük delikten girip karın boşluğumun yüzeye yakın yerinde, tam da göbek bağımın 4 cm yukarısında oluşan sert katmandan örnekler alacaklarını, 3. deliğe de o yaraların iltihabını dışarıdaki torbaya akıtması için ince plastik bir hortum yerleştireceklerini anlattılar. "Hazırım," deyince bir yandan narkoz verdi, bir yandan da benimle söyleşti oradaki bir doktor. Uyumuşum. Soğuk bir odada ağrılar içinde uyandığımda işlemin tamamlanmış olduğunu anladım. Hafta sonunu evde geçirdim. Tekrar hastaneye döndüğümde sağ kürek kemiğimden ilik aldılar. Yeniden kan aldılar, tomografi çektiler, şeker hastası olduğum için sabah ve akşam şekerleri ölçmeye devam ettiler. Ne kadar güçsüz olsam da umudumu yitirmemeye özen gösteriyordum. 81 kilodan 65 kiloya düşmüştüm, çehrem solmuştu. Yürümekte zorlanıyordum fakat yaşamayı da çok seviyordum. Odama yeni gelen Türk hastalara yol gösteriyor, yardımcı oluyor, moral veriyordum. Gelen hasta öğrenci ise onu korkularından arındırmak için fıkralar anlatıyor, kahkahalar atarak gülmesini sağlıyordum. Onlar da tedavileri bittikten sonra, "Siz çok iyi, çok neşeli bir insansınız. Bir an önce iyileşmeniz için dua edeceğim." diyerek dostça vedalaşıyorlardı benimle. Karnımdaki oluşumdan alınan parçaları başka bir şehirdeki laboratuvara gönderdiler. Sonucun gelmesi 10 gün sürdü. Onkoloji doktorum Bayan Vogel karşıma oturarak gözlerimin içine baka baka bana konulan tanıyı açıkladı. "Buna tıp dilinde foliküler lenfoma denir." diye başladı sözlerine. Zaten ben de siroz tanısı konabileceği ihtimalini hesaba katmış bir ruh hali içinde bekliyor olduğum için paniklemedim. Ancak o anda bir süre sonra ölürsem eşimin yapayalnız kalacağı geldi gözlerimin önüne. Bensiz, yalnız ve perişan olacağını düşündüm. Fakat bu fotoğrafları hızla uzaklaştırdım belleğimden. Doktorumu dinlemeye koyuldum yine. "Kanser, kötü haber bayım. Fakat tam da tedavi edilecek bir zamanda. İlk aşamasında yakaladık. İşte bu iyi haber. Hastanedeki onkolog meslektaşlarımla birlikte sizin için en uygun olan tedavi biçimini sapladık. Tümörünüzü kemoterapiyle yok edeceğiz. 4 haftada bir olmak üzere 6 kez kemoterapi göreceksiniz. Bitiminde ise 5 yıl boyunca 3 ayda bir kontrole geleceksiniz. Bu şekilde tedavi gördükten sonra 10 yıl, 15 yıl hatta daha uzun yaşayan hastalarımız var. Onun için hiç merak etmeyin, sizi iyileştireceğiz. İlk kemoterapiyi burada bizzat benim gözetimimde alacaksınız. Ben de size güveniyorum. Öyleyse hemen kemoterapiye başlayalım." dedim. Doktorum sevinerek ekledi. "Karaciğerinizde hepatit B var. Bu organınızı iyileştirmek ve kemoterapiden korumak için her gün bir adet Viread adlı bir tablet yutacaksınız. Karaciğeriniz iyileşinceye kadar bu tableti kullanmaya devam edeceksiniz." "Söylediklerinize harfiyen uyacağım doktor hanım," dedim. Bir saat sonra ilaçlarım geldi. Önce üzerinde klor yazan bir serum verdiler. Ardından verilen serumun rituhimab olduğunu öğrendim. İkinci gün bende mustinle bir küçük serum daha verdiler. Üçüncü gün verilen iki küçük serumla ilk kemoterapim tamamlanmış oldu. Kızımla oğlum ve onların eşleri geri kalan 5 kemoterapiyi hastaneyle birlikte çalışan evimize yürüyerek 5 dakikalık mesafede bulunan bir onkoloji muayenehanesinde almamı önerdiler. Gittim. Burada ilaçların tümünü 3 saat içinde verdiler fakat sorun çıktı. Önce sol koluma takılan serum damarda erime olduğu için 1 saat sonra durdu. Bu kez iğne sağ koluma takıldı. Güç de olsa ikinci kemoterapiyi tamamlamıştım. Doktor yanıma gelerek üçüncü kemoterapiye kadar mutlaka port taktırmam gerektiğini söyledi. Aksi takdirde damarların sorun çıkarabileceğini, bu yüzden tedavinin aksayabileceğini anlattı. "Tamam, çok gerekli. Ben de port taktırmak istiyorum," dedim. "Oturma odasında bekleyin, size yardımcı olacaklar," dedi doktorum ve odasına döndü. Ben birkaç dakika oturmuştum ki hastane adı ve randevu saati yazılı olan küçük kağıdı elime tutuşturdu bir hasta bakıcı. Teşekkür ederek oradan ayrıldım ve evimin yolunu tuttum. Güçlük çekmeden evime kadar yürüdüm. Bir hafta sonra eşimle birlikte tam randevu saatinde şehir merkezindeki hastaneye gittik. Doktor Bob beni bekliyordu. Belimin üst bölümünde yer alan giysileri çıkardım. Bir hemşire sağ bağrımda omzumun 5 santimetre kadar altındaki boşluğa lokal uyuşturucu kullanarak port yerleştirmeye girişen doktorla kafamın arasına beyaz ve kalınca bir çarşaf asarak benim doktorun çalışmasını gözlerimle izlememi engelledi. Onun görevi herhalde beni uyanık tutmak olmalı ki sürekli benimle konuştu. O sırada tıpkı mangalda pişen et kokusu gibi bir koku geldi burnuma. Derinin altını kızgın bir kesiciyle açıyor diye düşündüm ve gülümsedim. Hemşire kıza da "Etim mangalda pişirilirse nefis kokacak değil mi?" deyince o da gülümsedi. Kısa sürede port denen aygıt sol bağrımın üst bölümüne yerleştirildi. Üzeri inaçlı bezlerle sarıldı. Artık serum iğnesi, port yani kapı denen vücuda zarar vermeyen özel bir metalden yapılmış bu hazneye batırılacak, verilen kemoterapi ilaçları da hazneye ekli olan ince plastik bir borudan akarak kolayca ana toplar damardaki kana karışacaktı. Üçüncü kemoterapimi almak için yürüyerek gittim. Gerçekten hiç sorun çıkmadan ilaçlarımı alıp evime dönüyordum ki eczane sahibi olan bir öğrencim yolumu kesti. Kemoterapi aldığım süre içinde bağışıklık sistemimi güçlendirmem için destekleyici vitaminler almam gerektiğini anlattı. Eczaneye gittik. Vitamin türlerini gösterdi. Ben şurup değil de tablet biçimindeki vitaminleri tercih ettim fakat almadım. Ertesi gün doktoruma telefon edip bu vitaminler hakkında bilgi vermesini istedim. Doktorum, alırsanız elbette yararı olur fakat ücretini sigorta karşılamıyor, dedi. Bunun üzerine o vitaminleri öğrencimin takdir ettiği indirimli fiyat üzerinden satın alarak kullanmaya başladım. Eczaneden vitamin aldığımı öğrenen oğlumla kızım Frankfurt'ta otla kanser tedavisi yapan bir uzmana ulaşmışlar. Ona giderek bir reçete hazırlatmışlar. Bu reçeteyi gören onkolog öfkeden küplere bindi. Bay Çakır, bu uyduruk reçetedeki bitkileri kullanırsanız bana gelmenize gerek kalmaz, dedi. Dinleyin doktor bey, bu reçeteyi çocuklarım benim bilgim dışında hazırlatmışlar. Size göstermek istedim, zaten ben de kullanmayı düşünmüyorum, deyince sakinleşti ve şöyle sürdürdü konuşmasını. Şu listedeki otların yarıdan fazlası bizim verdiğimiz ilaçların etkisini azaltıyor. Otlardan bir bölümü de kanser hücrelerini besliyor. Zaten siz kuşburnu, greyfurt gibi meyvelerden uzak durun. Aynı şekilde pakete girmiş ürünleri ve konserveleri de tüketmeyin. Bunlara dikkat etmeniz yeterli. Kendisine teşekkür ederek odasından çıktım. Eve geldim. Torunlarım okuldan gelmiş dört gözle yolumu beklemekteydiler. Onlarla resim yaptım, yazılar yazdım. Aklımda kalan masallardan birini anlattım. Can kulağıyla dinlediler. Çok mutlu oldular. İçimden siz ne kadar tatlısınız dedim. Sonra onlardan izin isteyip yemek saatine kadar yatağıma uzandım. Kemoterapi aldığım 6 aylık süre içinde hep güler yüzlüydüm. Saçlarım dökülmedi, neredeyse 2 kitaplık şiir yazdım. Beynimi beni üzen tüm karamsar duygulardan arındırmak için çabaladım ve bunu büyük ölçüde başardığımı sanıyorum. Türkiye'den telefonla arayan kardeşlerim ve arkadaşlarım bazen ağlamaktan konuşamadılar. Onları teselli ettikten sonra durumun her gün daha iyiye gittiğini söyleyerek sevindirdim. Abartmadım, anlattıklarım gerçeğin ta kendisiydi. Bazen sokakta yürürken karşıdan bir tanıdığımın geldiğini görerek seviniyordum. Fakat o tanıdığım beni fark edince benimle karşılaşıp selamlaşmamak için yolunu değiştirip ara sokağa dalıyor ve kayıplara karışıyordu. Bazı tanıdıklarsa uzak bir noktaya dikinerek sevimsiz bir yaratığa bakar gibi acıyarak beni izliyorlardı. İçimden gülerek, "Yahu ben yine eski Sabri'yim, benden kaçmanıza gerek yok," diyordum. Gücüm yetse yanlarına koşup her biriyle ayrı ayrı kucaklaşacaktım. Çünkü benim onlar hakkında en küçük olumsuz bir düşüncem, soğuk bir duygum yoktu. Bazı tanıdıklarla tıpkı eski günlerdeki gibi selamlaştım, hatta ayaküstü sohbet bile ettim. Fakat herhangi bir virüs bulaşmasın diye kahve, sinema gibi kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterdim. Ziyaretime gelmek için telefon edenlere ancak hasta değillerse gelebileceklerini söyledim çekinmeden. Bir gün bir aile dostumuz geldi ziyaretime. Başka bir aile dostumuzun selamını getirdi ve ödünç verdiği kitabını geri istediğini söyledi. Kitabın adı Nasreddin Hoca'ydı. Neden şaşırıyorum ki? Kendisi çok üzüleceği için beni görmeye gelmeye cesaret edememiş. Ölür gidersem kitabı kaybolmasın diye haklı olarak önlem alıyordu. Bir kahkaha attım. Bu nasıl bir iş, nasıl bir dostluk diye sormadım. Başucumda duran kitabı getirip sahibine vermesi için ziyaretçime uzattım. Yıllarca insanları güldürmeyi başaran büyük bilge adını taşıyan kitapla da beni bir kez daha güldürmeyi başarmıştı. Artık kemoterapilerim bitti. Tümör sessizce eriyip akıp gitti. 2 yıldan beri Türkiye'de oturuyor, 3 ayda bir Almanya'ya kontrole gidiyor, 10 gün kalıp geri dönüyorum. Mutluyum çünkü eski sağlığıma kavuştum. Şimdi 3 ayda bir çocuklarımla, onların eşleriyle ve torunlarımızla özlem gideriyorum. Eskisinden daha sağlıklı hissediyorum kendimi. Belki de şu anda hayatta kalmamı, eşimin o cümlesine borçlu olduğumu düşünüyorum. Zeynep, ağlamasın.